Nostaljika başlıyor. Kocaeli Üniversitesi Uygulama Radyosu Radyo Key'den herkese iyi akşamlar. Mikrofonda ben Gizem Kılınç. Yepyeni bir Nostaljika serüveniyle sizlerleyim. Bugün Nostaljika'da rotamızı modern müziğin mutfağına, o meşhur siyah beyaz logolu plakların arkasındaki isme Ahmet Ertegün'e çeviriyoruz. Bir Türk diplomatın oğlu olarak Washington'da Büyükelçilik rezidansında ırk ayrımcılığına karşı duran, o duvarların içinde müziğin birleştirici gücüyle caz seansları yapan bir vizyonerin hikayesindeyiz. Ertegün ve kurucusu olduğu Atlantic Records, sadece bir şirket değil, aslında beyaz ve siyah dinleyici arasındaki o kültürel uçurumu müzikle kapatan dev bir köprüydü. Bugün hepimizin ezbere bildiği pek çok rock ve soul parça, aslında Ahmet Ertegün'ün stüdyodaki o keskin kulakları ve sanatçılarına olan inancıyla hayat buldu. Nostaljika'da ilk durağımız 1953 yılı. Atlantic Records'un henüz emekleme aşamasında olduğu ama dünyayı değiştirecek sesleri birer birer topladığı o yıllar. Karşımızda müziğin dahisi Ray Charles var. Ama o gün stüdyoda işler pek yolunda gitmiyor. Ray Charles henüz o bildiğimiz patlamayı yapmamış, daha çok Nat King Cole tarzı yumuşak caz tınılarında geziniyor. Ahmet Ertegün ise onun içindeki o devasa enerjiyi çıkarmak istiyor ama Charles bir türlü açılmıyor. İşte o an Ertegün, takma adı olan ve soyadının tersten yazılışı A. Nugetre imzasıyla bizzat kaleme aldığı bir şarkıyı önüne koyuyor. Meserant. Bu şarkı aslında 1928'e Pine Top Smith'in o meşhur boogie woogie ritimlerine kadar uzanan bir soy ağacına sahip. Ertegün bu ritimleri Ray Charles'ın ellerine bıraktığında stüdyodaki hava bir anda değişiyor. Şarkıdaki o kırmızı elbiseli kız göndermesi bile aslında geçmişin o tozlu plaklarına bir selam niteliğinde. Şarkı o kadar etkili oluyor ki yıllar sonra New Orleans piyanosunun devi Dr. John'dan The Animals'a, hatta Squeeze'e kadar herkes bu ritmin peşinden gidiyor. Hatta bir söylentiye göre Ray Charles, Squeeze'in bu şarkıya yaptığı yorumu o kadar beğenmiş ki gruba kendi takım elbiselerinden birini hediye göndermiş. Bir yapımcının, bir sanatçının ruhunu nasıl açabildiğinin ve Atlantic Records'un o meşhur soul yolculuğunun nasıl başladığının en net kanıtı.
The people too, I mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced, you can bet your soul. They did the boogie woogie with a sturdy roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare, do the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it, there, boy. Got it, boy. Ah! Oh, mess around. Go, mess around. mess around. Now you see that girl with that diamond ring. She knows how to shake that thing. Mess around. I declare she can mess around. Ah, mess around. Everybody do the mess around.
Nostaljika'da şimdi 1968 yılına Atlantic Records'un New York'taki ofislerinden birine gidiyoruz. Kapıdan içeri genç, heyecanlı bir menajer giriyor ve Ahmet Ertegün'ün masasına bir kayıt bırakıyor. Ertegün o güne kadar duyduğu her şeyi bir kenara itiyor ve bu grubun enerjisi karşısında tek bir cümle kuruyor. Bu hayatımda duyduğum en büyük grup olacak. O grup Led Zeppelin'di. Ahmet Ertegün o dönem kimsenin cesaret edemediği devasa bir kontratla onları Atlantic bünyesine kattı. 1970 yılına geldiğimizde grup İzlanda'nın Reykjavik şehrine bir kültürel görev için gidiyor. Orada devlet memurlarının grevde olduğunu görüyor. Konser iptal olmak üzereyken yerel bir üniversite kapıları onları açıyor. İzlanda'nın o karlı, dumanlı manzarası ve seyircinin çılgın tepkisi Robert Plant'i o an büyülüyor. Buzun ve karın ülkesinden geliyoruz sözleri tam o yolculukta dökülüyor kağıda. Çoğu eleştirmen bu şarkıyı heavy metalin ayak sesleri olarak tanımlasa da grup aslında Vikinglerin o meşhur fetih ruhunu müziğe taşımış. John Bonham'ın o atlı birliklerini andıran davul vuruşları ve Jimmy Page'in devasa gitar riffi aslında Ahmet Ertegün'ün o gün ofisinde duyduğu o yıkıcı gücün dünyaya ilanıydı. Atlantic Records'un rock müziği nasıl stadyumlara taşıdığının en gürültülü hikayesini dinlemeye hazır mısınız? Yılının Aralık ayı. The Rolling Stones Amerika turnesinin yorgunluğuyla yanıp tutuşurken Ahmet Ertegün ve Jerry Wexler'ın yönlendirmesiyle Alabama'ya Muscle Shoals Sound stüdyosuna giderler. Aslında gittikleri yer pek de parlak görünmüyor. 3614 Jackson Highway adresindeki bu bina stüdyoya dönüştürülmeden önce mezar taşlarının ve mermerlerin saklandığı soğuk bir depo olarak kullanılıyordu. Ama o mezar taşlarının arasında rock tarihinin en kirli ve en güçlü tınılarından biri saklıydı. Mick Jagger ve Keith Richards stüdyonun ortasında iki katlanır sandalyeye oturup bir şeyler yudumlarken sadece 3 gün içinde Brown Sugar'ı tamamladılar. Şarkıdaki o meşhur Sky Dog ifadesi aslında stüdyoda onlardan hemen önce kayıt yapan genç Dwayne Allman'ın lakabıydı. Ancak şarkının hikayesi bu kadar masum değil. Jagger, köle gemilerinden, kırbaçlanan kadınlardan ve köle pazarından bahsederken aslında rock tarihinin en rahatsız edici sözlerini kağıda döküyordu. Ahmet Ertegün ve Atlantic ekibi Stones'u bu güneyin ruhuyla tanıştırarak onlara en büyük hitlerden birini kazandırdı. Ama bugün Brown Sugar o muazzam riffine rağmen sözlerindeki kölelik ve istismar temaları nedeniyle Stones'un bile sahnelerden emekli ettiği bir parça. Bir şarkı ne kadar iyi tınlarsa tınlasın bazen tarih onun ağırlığını kaldıramayabiliyor. Ahmet Ertegün'ün ve Atlantic Records'un vizyonu sadece büyük isimleri keşfetmek değil, onları doğru toprakla buluşturmak oldu. İşte Ertegün'ün yönlendirmesiyle The Rolling Stones'un Alabama'daki derme çatma stüdyoda yazdığı o meşhur şarkı. sizi 1967'nin New York'una, 60. caddedeki o efsanevi Atlantic stüdyolarına götüreyim. Karşımızda rock dünyasının ilk süper grubu var. Yani her biri zaten kendi alanında devleşmiş isimlerin buluşması. Cream. Aslında Ahmet Ertegün, Eric Clapton'ı bir Londra kulübünde izlediği ilk an anlamış ondaki o star ışığını ve hemen katmış Atlantic bünyesine. Ama gelin görün ki stüdyoda işler her zaman Ahmet Bey'in istediği gibi gitmiyor tabii. Mesela bu meşhur şarkıyı, yani Sunshine of Your Love'ı ilk duyduğunda psychedelic bir saçmalık deyip kestirip atmış. O istiyor ki Clapton tek başına parlasın, basçı şarkı söylemesin. Ama stüdyoya o gün şans eseri uğrayan soul efsanesi Booker T. Jones, Ahmet bu şarkı patlar deyince işler değişiyor. Şarkıdaki o meşhur riff aslında Jack Bruce'un bir Jimi Hendrix konserinden sonra heyecanla eve gidip bulduğu bir şey. Ama stüdyoda bir türlü o ritmi oturtamıyorlar. O meşhur mühendis Tom Dowd diyor ki, siz niye Amerikan yerlilerinin o davul vuruşunu denemiyorsunuz? Ginger Baker bagetleri eline alıp o alışılmışın dışındaki vuruşlara başladığında o güne kadar duyulmamış o hipnotik hava çıkıyor ortaya. Düşünsenize, vizelerinin bitmesine sadece 3 gün kalmış, kapıda bekleyen bir limuzin var ve onlar o son dakikalarda rock tarihini değiştiren bu kaydı tamamlamaya çalışıyorlar. Eric Clapton'ın solosunun ortasındaki eski pop şarkısı olan Blue Moon'a selam çaktığı o anlar aslında bu müziğin ne kadar zamansız olduğunun kanıtı gibi. İşte Ertegün'ün başta burun kıvırdığı ama sonradan dünyayı sallayan o kayıt.
It's the morning and just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long. I've been
biraz rotayı değiştirip Los Angeles'ın o ışıltılı ama karışık sokaklarına Sunset Strip Bulvarı'na uzanalım. 1966 yılının sonları. Gençler sokaklarda, gece sokağa çıkma yasaklarına ve o dönemin meşhur kulübü Pandora Box'ın kapatılmasına karşı bir duruş sergiliyorlar. Aslında herkes bu şarkıyı Vietnam Savaşı'na yazılmış bir protesto marşı sanır. Ama Stephen Stills bu sözleri o meşhur kulüp kapatılmasın diye polisle karşı karşıya gelen gençleri gördükten sonra sadece 15 dakika içinde karalamış. Stills o anı anlatırken bu bir ayaklanma değil bir cenaze töreni gibiydi ama dışarıdan bir devrim gibi görünüyordu diyor. Şarkının o meşhur For What It's Worth ismi bile aslında Stephen Stills'ın mütevaziliğinden geliyor. Menajerine şarkıyı ilk dinlettiğinde şöyle bir şeyim var. Ne kadar eder bilmiyorum ama diyerek söze başlamış. Atlantic Records'un mutfağında sadece bir gecede kaydedilen bu parça aslında o dönemin ruhunu o kadar iyi yakalamış ki Ahmet Ertegün bu şarkıyı duyar duymaz albüme son dakika ekletmiş. Neil Young'ın o huzursuz gitar tonları ve Stills'in bir şey oluyor ama ne diyen o sorgulayıcı sesi, Atlantic Vision'un sokağın sesini nasıl ölümsüz bir hite dönüştürdüğünün en güzel kanıtı bu olsa gerek. Hadi o zaman ne olduğunu anlamaya çalışan o seslere kulak verelim.
Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. A field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. We better stop. Hey,
Yalta'yı biraz 1968'e Paul Rodgers'ın henüz gencecik bir müzisyenken Amerika'da otostop çektiği o özgür günlere çevirelim. Rodgers, San Francisco'da kamp kurup ormanda vakit geçirdiği o günlerde hayatına dokunan birinden ilhamla bir şeyler karalamaya başlamış aslında. Ama şarkı o zamanlar sadece kendi halinde sakin bir akustik balatmış. Aradan yıllar geçiyor, Paul Rodgers o meşhur grubu Bad Company'yi kuruyor ve elindeki o sakin besteyi gitarist Mick Ralphs'a dinletiyor. Ralphs diyor ki, Paul bu çok güzel ama buna biraz sertlik, biraz o erkeksi rock tınısı lazım. Sonra o meşhur Mako riff'i ekliyorlar ve ortaya o ilginç zıtlık çıkıyor. Kadınların kalbine dokunan o sakin dizeler ve stadyumdaki herkesi bir anda ayağa kaldıran o patlayıcı nakarat. İşte tam o noktada Ahmet Ertegün'ün o stratejik dehası giriyor devreye. Ertegün 70'lerin başında bu yeni süper grup akımını Amerika'da devleştirecek bir yol arıyor. Bad Company'yi alıyor, Atlantic'in alt markası olan Led Zeppelin'in meşhur Svensong etiketiyle buluşturuyor. Yani o, Paul Rodgers'ın o benzersiz sesindeki cevheri görüp, onu stadyumların en arkasından bile duyulacak bir rock efsanesine dönüştüren o büyük vizyonun mimarı aslında. Ormandaki bir kamp atışında başlayan ama Ahmet Ertegün'ün dokunuşuyla dev arenaları inleten bir aşk parçası bu.
Baby, when I think about you, I think about love.
Nostaljika'da şimdi 80'li yılların o teknolojik ve enerjik atmosferindeyiz. Yes grubu aslında o dönem bitme noktasına gelmiş. Ama Ahmet Ertegün grubun önüne Trevor Rabin diye genç bir gitaristi o meşhur Honor of Lonely Heart demosunu koyduğunda her şey değişiyor. İşin komik tarafı şu. Trevor Rabin bu şarkının o meşhur bas yürüyüşünü ve ismini akustiği çok iyi diye banyoda vakit geçirirken bulmuş. Şarkı bittiğinde ortaya çıkan sonuç Yes hayranlarını şoka edecek kadar farklı. Düşünsenize, bir yüzünde sadece bir şarkı olan plaklar yapan o ağır grup bir anda MTV'de hayvan kılığına girdikleri kliplerle boy göstermeye başlamış. İşte bu noktada prodüktör Trevor Horn ve Ahmet Ertegün'ün vizyonu birleşiyor. Bu şarkı rock tarihinde sampling yani başka bir sesten örnekleme kullanılan ilk büyük hitlerden biri aslında. O girişte duyduğunuz o keskin sesler funk plaklarından kesilip biçilerek ortaya yerleştirilmiş. John Anderson gruba son dakika dönüp o meşhur nakaratı okuduğunda Ahmet Ertegün ekibe dönüp işte şimdi oldu, bu şarkı Amerika'da bir numara olacak demişti. Ve aynen dediği gibi oldu. Yes, tarihinin tek bir numara hiti bu banyoda başlayan fikirle geldi. Ahmet Bey'in bu grup ölmedi, sadece dönüşmesi lazım dediği o vizyoner hamlenin en parıltılı kanıtını görüyoruz. Stüdyoda devleşen ve bir efsaneyi küllerinden doğuran o şarkıya hazır olun.
Move yourself, you always live your life.
sizi 1977 yılının New York'una, o meşhur punk kulübü CBGB'nin rutubetli atmosferine götüreyim. Ahmet Ertegün, Avustralya'dan gelen bu hırçın çocukları ilk kez orada izliyor. Ama gelin görün ki o an pek de etkilenmiş sayılmaz. Ertegün o günü anlatırken, onları ilk duyduğumda imzalar mıydım emin değilim. Çok pasaklı ve sıra dışı görünüyorlardı diyor. Atlantic Records'un New York ofisindeki bazı yöneticiler grubun Dirt Deeds'dan Dirt Cheap albümünü Amerikan gençliği için fazla korkunç bulup rafa kaldırıyorlar. Grup neredeyse kapı dışarı edilecek ama Ahmet Ertegün'ün kardeşi Nesuhi ve ekibi grubun Avrupa'daki o durdurulamaz enerjisini görüp bu çocuklarda bir şey var diyerek masaya ağırlıklarını koyuyorlar. İşte o inatlaşma süreci 1979 yılında Highway to Hell ile bir zafer çığlığına dönüşüyor. Şarkının meşhur riffini Angus ve Malcolm Young kardeşler turnedeki bir otobüs yolculuğunda buluyorlar. Bon Scott'a neredeyiz diye sorduklarında o meşhur cevabı veriyor: cehennem yolundayız. Çünkü turne o kadar yorucu ve kaotik ki kendilerini gerçekten o yolda hissediyorlar. Ahmet Ertegün grup sonunda Amerika'da stadyumları doldurup Angus Young o meşhur üniformasıyla sahnede devleştiğinde vizyonun ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anlıyor. O gün CBGB'nin o dar sahnesinde gördüğü o pasaklı çocuklar artık dünyanın en büyük rock makinesine dönüşüyor. Şimdi sesi biraz açın çünkü bu ritim yavaşlamayı hiç sevmiyor.
Season ticket on the way to ride.
şimdi 1980 yılının o soğuk günlerine, Phil Collins'in bomboş kalmış evindeki o küçük yatak odasına giriyoruz. Phil, eşinden yeni boşanmış, çocuklarından ayrı kalmış ve hayatının en karanlık dönemini yaşıyor. Aslında amacı bir hit yazmak falan değil, sadece evindeki 8 kanallı kayıt cihazının başına geçip içindeki öfkeyi, hayal kırıklığını ve o yaklaşan karanlığı boşaltmak istiyor. Hatta size çok ilginç bir detay vereyim. Phil bu şarkının sözlerini aslında o an doğaçlama olarak mikrofon başında mırıldanmış. Sonra bu sözleri unutmamak için bir kağıda not ediyor. Peki o kağıt nedir biliyor musunuz? Evini dekore eden ve eşinin beraber gittiği o dekoratörün antetli kağıdı. Yani şarkıdaki o saf öfke kelimenin tam anlamıyla gerçek bir ihanetin üzerine yazılmış. İşte bu noktada Ahmet Ertegün devreye giriyor. Phil bu demoları Ahmet Bey'e dinlettiğinde bunlar sadece benim karalamalarım diyor. Ama Ertegün masaya vurup hayır Phil sen artık bir solo albüm yapmalısın diyerek onu cesaretlendiriyor. Hatta Ertegün o kadar titiz ki şarkının single versiyonuna insanlar ritmi kaybetmesin diye ekstra bir backbeat ekletiyor. Ve o an geliyor rock tarihinin belki de en meşhur davul girişi. Stüdyodaki bir teknik hata sayesinde keşfedilen o devasa, patlayan davul sesi, Phil'in içindeki o birikmiş öfkenin dışarı taşması gibi. Bugün 2026 yılında bile bu şarkı çaldığında arabasında direksiyonu davul niyetine çalmayan tek bir kişi bile yok herhalde. Ve işte böyle. 1947 yılında Washington'da küçük bir ofiste siyah müziğine olan o sarsılmaz tutkusuyla yola çıkan Ahmet Ertegün, bugün konuştuğumuz rock devlerinden soul kraliçelerine kadar dünya müzik tarihini tek başına adeta bir sanatçı gibi yeniden yazdı. Atlantic Records onun ellerinde sadece bir plak şirketi değil, ırkları ve kültürleri müzikle birleştiren devasa bir köprüye dönüştü. Ahmet Ertegün sadece şarkıları keşfetmedi, o sanatçıların ruhundaki en derin cevheri bulup çıkaran, stüdyoda da o cevheri dünya mirasına dönüştüren büyük bir vizyonerdi. Bugün hala kulağımızda çınlayan o ikonik riffler ve stadyumları inleten o devasa davul atakları aslında onun stüdyonun tozlu havasında işte bu hit olacak diyerek masaya vurduğu o anların birer meyvesi. Bir Türk'ün New York'un kalbinden dünyaya yaydığı bu eşsiz başarıyı ve müzik tarihine kazandırdığı tüm o efsaneleri bugün hala aynı hayranlık ve gururla anıyoruz. Bu hafta Nostaljika'da Ahmet Ertegün'ün Atlantik mutfağındaki o ölümsüz dokunuşlarına misafir olduk. Müzik dünyasının gizli kalmış koridorlarında yeni hikayeler ve başka keşiflerde buluşana kadar notalar yanınızdan eksik olmasın. Haftaya yine aynı saatte Kocaeli Üniversitesi Uygulama Radyosu Radyo Ki'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Before my friend, but I don't know if you know.
Nostaljika sona erdi.